Ayrım 31, Hesaplaşma, Jack de Brule, sayfa 292. Havalandırma bacasına ve dış kapağa ulaşabilmesi için tankerin sayısız mekanik alanlarında bir saat daha emeklemesi, solucan gibi sürünmesi ve kıvranması gerekti. Klimalar tarafından içeri çekilen soğuk deniz rüzgarı yüzüne doğru esiyordu. Katlanmak zorunda kaldığı duman, toz ve ısıdan sonra bu esinti hoşuna giden bir rahatlama sağlamıştı ve yaptığı yolculuk buna kesinlikle değerdi. Filigayı denize indirdiğinde Patroni'nin köprüdeki göstergeleri bir şekilde devre dışı bırakmadan bir yolunu bulacağından ve hiç kimsenin de suçlanmamasını sağlayacağından emindi. Anahtar buydu. Teröristlerin gemiden kaçan biri olduğundan şüphelenmemelerini sağlamak. Vietnam Savaşı'na kişisel katkısı Güneydoğu Asya'ya petrol ve yük taşımaktan ibaret olsa da Hauser elinde silah olan birinin herkesten ve her şeyden kuşkulandığını bilecek kadar çok sayıda askerle karşılaşmıştı. Olağan dışı herhangi bir şey sorun anlamına gelirdi ve mantıklı tek cevap da otomatik bir silahla ateş açmak olurdu. Teröristler kuşkulanırlarsa Hauser mürettebatından birkaç kişinin öleceğinin farkındaydı. Havalandırma ızgarasını kenetlerinden oynatan Hauser bacadan kayarak güverteye yumuşak bir iniş yaptı. Tankerin kıçında bulunan çıkıntılı kısma yakındı. Fırlatma kızağında duran can kurtaran sandalıyla arasında 5 metre bile yoktu. Umduğu gibi yalnızdı Hauser. Teröristlerin sayıları çok az, gemi etkin biçimde devriye gezebilmeleri için fazlasıyla büyüktü. Fiberglass can kurtaran sandalının su geçirmez kapağını açıp klostrofobik bota atlamadan önce Hauser bir an suların ıslıklar çalarak geminin yanından geçmesini seyretmenin keyfine varmak için kendisine izin verdi. Tankerdeki mürettebatın sayısı 30 iken güvenlik önlemi olarak gemide bulundurulan her bir filika 20 adam alma kapasitesine sahipti. Her botta acil durumda yer saptayıcı radyo farlar ve iki yollu bir deniz alıcı vericisi mevcuttu. Özellikle tankerlerin düzenli olarak sefer yaptıkları yoğun nakliye rotalarında bu filikalardan birinde bir ya da en fazla iki gün kalınacağı anlamına gelse de bir hafta yetecek miktarda su ve gıda maddesi bulunduruluyordu. Plastik sıralardan birine oturan Hauser rahatlamadan önce birkaç plexiglas lombozun geminin ambarlarından alınan battaniyelerle kaplanmasını sağladı. Hauser botu birkaç saat sonra suya indirirken Patroni onu koruyacaktı. Başka bir gemi veya kıyıda yerleşik bir telsiz sinyallerini alana kadar da tankerden uzaklaşıp motorla yol alacaktı. O zamana kadar saatlerin geçmesini seyrederek sancılı bir bekleyişe katlanmak zorunda kalacaktı. Kabinin üstündeki dar alanda emeklerken teröristlerin konuşmalarını duyduğundan beri zihnini kurcalayan soruyu tekrar düşünmeye koyuldu. Seattle. Rick Seattle'da ne yapmayı planlıyordu? Düşünceler ve fikirler başının içinde gürültüyle dolaşıyorlardı. Ancak hiçbiri ona yanıt verecek kadar sağlam değildi. Gemi ve teröristlerle ilgili tüm bilgi kırıntılarını birleştirse bile hiçbir şey Washington liman kentinin önemli görünmesine yardımcı olmuyordu. Hauser Patroni'nin Rix için hangi sistemin önemli olduğunu söylediğini anımsamaya çalıştı. Tank kontrolü, evet oydu. Rix tankerdeki kargoyu ambardan ambere nakledebilmeyi istiyordu. Sistem normal şartlarda kaba dalgalı denizlerde gemiyi dengede tutmakta veya yükünün bir kısmını boşalttıktan sonra kalan kargoyu boşaltmak için başka bir limana yol alırken kullanılıyordu. Dengeyi sağlamak geminin normal işleyişi için önemli olsa da o kadar öncelikli olmamalıydı. Mantıklı gelmiyordu. Amerika'nın en kuzeydeki limanı ve geminin devasa gövdesi içinde petrolün yerini değiştirmek. Bağlantı neydi? Hauser bir anda anlamıştı ve duyduğu korku ve dehşet az kalsın kusmasına neden oluyordu. Aman tanrım, bunu yapamazlar. Hiç kimse yapamaz. Londra, İngiltere. Sonbaharın ortalarında Londra'nın hava durumu için iki seçenek mevcuttur. Ilık ve yağmurlu, kasvetli ya da soğuk ve yağmurlu veya daha da kasvetli. Limuzinden inip mütevazı Belgravia Oteli'nin lobisine dalması birkaç dakika süren Halit Huddari'nin Burberry yağmurluğunda kamuflaj desenleri oluşturan sağanak yağmur neredeyse iliklerine kadar üşümesine neden olmuştu. Mermerli yaldızlı lobiye girdiğinde bir an ürperdi ve elini düzleştirerek gür saçlarındaki suları silkeledi. Elinde 4 kişilik bir aileyi koruyabilecek büyüklükte bir şemsiye olan kapıcı, Halid'in lobiye dalmasını kişisel bir hakaret olarak algılamıştı ve ciddi bir tavırla onu izliyordu. Kapıcı Halid'i 18. asırdan kalma aslında altın taklidi, pirinç ve tik ağacından yapılmış geriye doğru eğimli, zarif bacakları ve cilalı geniş üst kısmının kenarları sedef kakmalarla süslenmiş bir masadan ibaret olan resepsiyona götürdü. Beyaz Carrera mermeri zeminde masanın tıpatıp bir benzeri daha pırıl pırıl parlıyordu. Resepsiyon görevlisinin gülümsemesi Halid'e berbat havayı unutturacak kadar sıcaktı.
''Tünaydın Bakan Huddari, hava için üzgünüm, televizyon açacağını söylemişti.''
Kadının ismini bilmesi Halid'i şaşırtmamıştı. Belgravia gibi oteller konukları hakkında her şeyi bilirlerdi. ''Bu konuyu müdüriyete iletmeyi unutmayacağım.'' Halid çocuk gibi sırıttı. ''Kalışım sırasında yağmur istemediğimi özellikle bildirmiştim.''
''Bu talebinizi BBC'nin hava durumu ofisine ileteceğim. Bakalım ne yapabilecekler.''
Kadın onun gülüşüne aynen karşılık verdi. İsviçre'nin dışarıdan bakıldığında herhangi bir iş yerinden farklı olmayan daha eski ve fark gözeten bankaları gibi St. James Belgravia'da otele hiç ama hiç benzemiyordu. Daha çok bakımlı büyük bir özel evi andırıyordu. 18. yüzyıl George tarzında inşa edilmiş kurşun kaplı çift kanatlı pencereleri ve top ateşine dayanabilecek kadar kalın taş duvarlarıyla bu binanın dışında varlığını ilan edecek bir tabela bile yoktu. Alçak kiraz ağacı bir masa ve masanın etrafına yerleştirilmiş 3 adet koyu kırmızı berjerle lobisi daha ziyade bir bekleme salonunu andırıyordu. Duvarlardan birinde asılı altın yaldızlı ahşap bir aynanın altında duran büfenin üzerinde kristal karaflar, karaflara uygun cam eşyalar vardı ve İngiliz gümüşü buz kovasının içinde bir Dom Perignon şişesinin karakteristik yeşil boynu görünüyordu. İnsanın böyle otellerin varlığından haberdar olması için bile parası olması, kalabilmesi için de daha çok parası olması lazımdı. Siri'nin yalnızca BAE'den Londra'ya 1. sınıfta yapacağı uçuşun rezervasyonunu yapmakla kalmayıp aynı zamanda otelde yer ayırttığını ve alandan otele limuzin ayarladığını da anlayan Halit kocaman gülümsedi. Bu onun Halide şaka yollu takılmasının ve bakanın farkında olduğu duygusal yakınlığını ifade etmesinin yollarından biriydi. Resepsiyon görevlisi neredeyse özür dilermiş gibi ''Sayın Bakan, normalde sizden böyle bir ricam olmaz.'' dedi. ''Ama daha önce otelimizde hiç kalmadığınız için pasaportunuza göz atmam gerekiyor.'' Halit göğüs cebinden belgeyi çıkarttı ve açarak kadının önüne koydu. Kadın gerekli bilgileri konuk kartına aktardıktan sonra bir kez daha gülümseyerek diplomatik pasaportu Halide uzattı.
''Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Bellboy valizinizi şimdiye kadar odanıza çıkarmış olmalı ve eğer valizinizin boşaltılmasını istediyseniz gereğini yapmıştır. Oda numaranız 7. Alfred sizi odanıza götürecek.''
Halit suitine girdiğinde çantalarını açmalarına izin vermeden 2 bellboy'u gönderdi. Adamların bahşiş beklemediklerini fark etti ve yine gülümsedi. Bu tür oteller müşterilerini asla bahşiş ödemek gibi basit işlerle rahatsız etmezlerdi. Ve Halid onu odasına götüren adamları çalıştırmanın büyük bir olasılıkla büyük babasının ömrü boyunca kazandığı paradan daha fazlasına mal olduğundan emindi. Körfez'den buraya yaptığı uçuşun etkilerinden kurtulmak için çabucak bir duş alıp tıraş olduktan sonra odasından çıktı. Limuzin daha önce verdiği talimat uyarınca Halid'i bekliyordu. Uzun siyah Daimler'in lüksleri koltuğuna yerleşirken Batı Hint adalı şoföre Savoy'a dedi. Bu kadar büyük bir araba için rekor denilebilecek kadar kısa sürede Arap saçına dönmüş trafiği atlatmayı başarmışlardı ve dünyanın belki de en ünlü oteline giden ara sokağa girmek üzereydiler.
Trevor James Price'ın doğal yakışıklılığı ve 10 bin satırlık romantik bir şiiri ezbere okuyabilme yeteneğine sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda Savoy'un Amerikan barında dünyanın en çekici kadınıyla konuşmakta olması pek şaşırtıcı olmazdı. James Price ve kadın yasak aşk yaşayan sevgililerin samimi ve diğerlerini dışlayan tavırlarıyla barda yüzleri birbirlerine dönük olarak oturmuşlardı. Halit daha yaklaşırken kadının tatlı, pürüzsüz ve cinsellik taşıyan gırtlaksı kahkahasını duymuştu.
Ah demek buradasın Trevor. Akıl hastanesinden ilaçlarını almadan çıktığını fark eden diğer bekçiler kentin dört bir yanında seni arıyorlardı.
Halit Trevor'ın yanındayken uzun zamandır bastırdığı çocukça şakalarını rahatlıkla yapabilirdi. James Price başını kaldırıp ona bakarken alnından sarkan sarı saç tutamı kuş kanadı gibi kalkıp indi, gözleri keyifle parladı, içtenlikle el sıkıştılar.
Halit, Millicent Gray ile tanış. Millie, bu Bağdat hırsızı Halit Huddari.
Halit kadının elini sıkarken Trevor bir an sustu.
Şimdi eğer bize izin verirsen onunla parlamentoyu havaya uçurma konusunu görüşmem gerekiyor. Senin de saat 9'da Les Ambassadeurs'da buluşurum.
Kadın ayağa kalkarken elini Trevor'ın eline sürdü, sonra da Halide gülümseyip rahat adımlarla odadan çıktı. En az yarım düzine baş ona dönüp çıkmasını izlemişti.
Halit Les aha. Ben de beş parasız olduğunu sanıyordum diye takıldı arkadaşına.
Ne diyebilirim ki? Beni o davet etti. Trevor sodasının son yudumlarını içtikten sonra iki tane daha getirmesi için barmene işaret etti.
Petrol bakanı olarak ilk OPEC toplantısına katılabildiğine sevindim.
Halit gizemli bir tavırla az kalsın gelemiyordum dedi.
Anladım, konuşmak ister misin?
Pek istemiyorum.
Ya gölgelere saldırmakta olduğumu düşünüyorum ya da gerçek bir karanlıkla karşı karşıyayım.
Halit başını salladı. Trevor bir süre konuşmadı.
Bir uçuruma bakıyor da olabilirsin. Rufti'nin İranlılar ve Iraklılarla derdini paylaştığını öğrendim. Eğer bir şeyler çeviriyorlarsa yazdığını söylediğin o 100 bin dolarlık çekin üzerine basıldığı kağıt kadar değeri kalmaz.
Halide cevap fırsatı vermeden Trevor sözlerini sürdürdü.
En sonunda birinin bana açılmasını sağladım. Rufti'nin kendisine şantaj yaptığını söyleyen ve aşağılık herifin devrilmesini isteyen bir Suudi prens.
Kraliyet ailesine mensup bu önemli şahıs egzotik zevklerinden ötürü kendisinden para sızdırılmasından usanmış durumda.
Rufti geçtiğimiz yıl İstanbul'da bu prensin yatında Ivan Kerikov adında eski bir KGB ajanıyla buluşmuştu.
Kerikov denilen bu adamın o zamandan beri çeşitli vesilelerle Iraklılar ve İranlılarla da buluştuğunu öğrendim. Hep birlikte nahoş bir şeye bulaştıklarını tahmin ettiğim için de Rufti ile hempalarının dün gece buluştukları restorandaki garsona rüşvet verdim.
Garson masalarının altına gizlice bir kayıt aleti yerleştirdi.
Trevor sözlerinin dramatik bir etki yaratması için susunca Halit hemen ''Ve?'' diye onu teşvik etti.
Amerikan kararının yarattığı ekonomik baskı nedeniyle Iraklılar ve İranlılar daha önemli bir çıkar uğruna yani İsviçre bankalarındaki hesapları için dinsel farklılıklarını bir kenara bırakmayı kararlaştırdılar.
BAE'nin yardımlarıyla körfezin tamamını ellerine geçirmekten daha düşük düzeyde olmayan bir girişimde bulunacaklar.
Senin de bildiğin gibi İran emirliklerden biraz yardım alarak Hürmüz Boğazı'nı bütün deniz trafiğine, tankerlere ve savaş gemilerine kapatabilir. Ondan sonra da Irak ve İran 10 milyon kişi ve BM müfettişlerinin asla kuşkulanmadıkları kimyasal ve biyolojik silahlardan oluşan birleşik bir orduyla hiç kimse neler olduğunu anlayamadan Kuveyt'le birlikte Suudi Arabistan'ın da hatırı sayılır bir bölümünü yutacaktır.
Çok saçma. Amerikalılar anında yanıt verirler. NATO da onları destekler. Bu da Körfez Savaşı'nın tekrarından başka bir şey olmaz.
Olmaz mı?
Trevor açık renkli kaşlarından birini kaldırdı. Saddam 1990 yılında Kuveyt'i işgal ettiğinde yalnızca tek bir hesap hatası yapmıştı. Amerikan askerlerinin misilleme saldırıları için Suudi Arabistan'ı üs olarak kullanmalarına izin verileceğini hiç hesaba katmamıştı. Ve hatırlarsan Suudiler yabancı birliklerin Arap Yarımadası'na girmelerine son anda izin vermişlerdi. Siz esmer tenliler kutsal kumlara ve bütün o saçmalıklara kimin ayak basacağı konusunda gerçekten epeyce duygusal davranıyorsunuz. Saddam o üslerin Amerikalılara verileceğini tahmin etseydi Suudi sınırında hiç durmazdı. Bu defa Riyad'ın merkezinde park edene kadar tankların ilerlemelerine ara vermeyeceklerine iddiaya girebilirsin. Dahası Başkan Bush'un verdiği talimatların aksine Körfez Savaşı'nın yaşanmasının tek nedeni petroldü, başka bir şey değildi. Kuveyt halkının içinde bulunduğu zor durum Amerikalıların umurunda bile değildi. Savaşa kadar Amerikalıların önemli bir bölümü Kuveyt'in bir meyve falan olduğunu zannediyorlardı. Ne önemli ilkeler, ne manevi değerler, sadece iyi ve sağlam bir ekonomik politika. 10 yıl içinde, şimdi 9. yıldayız, Amerika petrolü umursamayacaktır. Valfı kapatacaklar ve Orta Doğu'nun çökmesini sağlayacaklar. İran ve Iraklıların oluşturacakları ortak cephe yeni bir girişimde bulunursa Kongre canları cehenneme diyecektir. Trevor komik bir Amerikan aksanına dönmüştü. Güneyli senatörün biri, bırakın incir yiyen çöl Arapları birbirlerini yesinler. Bundan böyle bizi ilgilendirmez diyecektir. Amerikalıların cüzdanlarını ilgilendirmeyen bir nedenden ötürü savaş birliklerini bölgeye göndermeyeceklerdir. Nokta. Irak birlikleri tarafından yarıya bölünen Suudi Arabistan, İran ve BAE savaş gemileri tarafından temizlenen Hürmüz Boğazı söz konusu olunca Amerikalıların elinden zaten bir şey gelmeyecektir. Bölgede taktiksel varlıkları olmayacaktır. Kıbrıs ve Türkiye'deki hava üslerini, azami menzilli koalisyon jetlerini kullanmak zorunda kalacaktır. Ve Batı Anadolu'da toplanan kara esaslı bir işgal gücü, binlerce yıldır orduları durduran Sarp dağlarla karşılaşacaktır. Ne kadar akıllı bombalar ve görünmeyen savaş uçakları kullanırlarsa kullansınlar, hiç şansları olmayacaktır. Hayır dostum, büyük bir olasılıkla Körfez Savaşı'nın tekrarı olmayacaktır. Ve şunu unutma, Körfez BAE'nin kukla rejiminin de yardımıyla İran ve Irak tarafından yönetildiğinde domino taşlarının düşeceğine bahse girebilirsin. Ortalık yatışır yatışmaz Ürdün, Suriye ve hatta İsrail bile yutulacaktır. Halit yumruk yemiş gibi arkasına yaslandı. Trevor'ın söyledikleri kesinlikle mantıklıydı. Birleşik Devletler'in Orta Doğu politikasının perde arkasındaki belirleyici etmen, Körfez petrolünün kesintisiz olarak akma garantisiydi. Bu ihtiyacı ortadan kaldırdığınızda bölge Togo veya Bhutan kadar önemsiz bir konuma indirgenmiş olurdu. Amerika ülkeler arasındaki güç dengelerini koruyabilme girişimi olarak Doğu Akdeniz ülkelerine askeri yardım adı altında milyarlarca dolar akıtmıştı. Bu girişimler genelde tek taraflı ve sert oluyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin korktuğu diktatörlerin ta kendilerini yaratıyordu. Yine de petrol 50 yıldır önemsiz bir takım geçici kesintiler dışında aralıksız olarak akıyordu. Ham petrole duyulan açlık ortadan kalktığında Amerika'nın da Orta Doğu politikalarıyla gerçek anlamda ilgisi kalmayacaktı. Kılıçlarını şakırdatıp Birleşmiş Milletler'de birkaç tane kınama kararının geçmesini sağlayacaklar fakat harekete geçmeyeceklerdi. Tarih savaşlarla doluydu. Sanki savaş durumu uygarlığın gelişiminde bir dönüm noktasıymış gibi ders kitaplarının çoğunda savaşların sebep ve sonuçlarına dikkat çekilirdi. İstisnasız bütün savaşlar ekonomik kazanımlar uğruna yaşanmıştı. Huddari en sonunda düşüncelerinde önemli bir yanılgıya düştüğünü fark ettim dedi. Irak ve İran, Suudi Arabistan'ı ya da Kuveyt'i işgal ederlerse BAE asla onlara katılmayacaktır. Trevor'da bir okul müdürünün o anlaşılmaz ustalığı, bir insanın tek bakışla silmesine neden olan bir yetenek vardı. Gelişmiş demokrasilerin dışında çoğu ülkeyi yöneten hükümetlerin ortalama ömürleri 8 yıl civarındadır. BAE neredeyse 30 yıldır var ve ben sizin zamanınızın dolmuş olabileceğini düşünüyorum.
Rufti'yi mi kastediyorsun?
Kesinlikle.
Ben de prensle aynı şeyi konuştum ve onun görüşlerini kabul etmek zorundayım. Rufti konusunda haklı olabilirsin ama tehdit hala birkaç yıl ötede ve bu onu halletmeye fazlasıyla yetecek bir süre.
Sen ahmak mısın dostum? Hemen bütün hükümet üyelerini elde etmeye çalışmayabilir. Ama adamın senin ofisine bir süre işgal etmeye, aldırış etmeyeceğinden de adım gibi eminim.
Tanrım, Londra'da çalım satmasının nedeni bu. Görsen herifin yalnızca ülkenin kendi payına düşen kuru tarafının değil de bütün Birleşik Arap Emirliklerinin petrol bakanı olduğuna yemin edersin.
Bu Halid'in aklına hiç gelmemişti. Kendi görevi önemli ölçüde yönetimselken Halid bir OPEC petrol bakanının uluslararası ekonomik çevrelerde hala önemli bir saygınlığa sahip olduğunun farkındaydı. Bu görev dikkatleri üzerine çekmeden güç sahibi olmak isteyen biri için harika bir başlangıç noktası olurdu. BAE'nin Yüksek Federal Şurası'nın 7 üyesi arasındaki gergin atmosfer göz önüne bulundurulduğunda daha küçük olan emirliklerin görevlerini yerine getirememeleri durumunda Halid'in yerine Rufti'yi ataması için Veliaht Prens'e baskı yapmaları mümkün olabilirdi. Mesela öldüğünde...
Trevor'ın sakin ol eski toprak. Az önce hayalet görmüş gibi bir halin var demesi Halid'in düşüncelerinden anında sıyrılmasını sağladı.
Evet gördüm, benimkini. Bigelow'la birlikte araştırdıkları eğitim tesisi şimdi daha uğursuz bir boyuta varmıştı. Dinle, Rufti ve Iraklılar konusundan emin misin?
Trevor parçaların çoğunu kendim birleştirdim diye itirafta bulundu. Kasetteki bilgiler yarım yamalak olduğu halde parçalar birbirlerine kesinlikle uydu. Özellikle de senin biraz önceki davranış tarzına bakılırsa.
Halid saatine baktı. British Museum'daki resepsiyona gitmek zorundayım. Suudiler İslamiyet'in ilk dönemlerinden kalan bazı el yazmalarını müzeye ödünç veriyorlar ve açılış bu gece. Büyük bir gala olması bekleniyor. OPEC gündeminin bir bölümünü oluşturuyor ve yarınki toplantı öncesinde gayri resmi bir buluşma olacak.
Dinle, normalde bunu istemezdim ama daha sonra otelimde buluşmamız lazım. Bu da Miss Gray ile olan randevunu iptal etmen anlamına gelir.
Eğer o kadar önemliyse, ki önemli olduğunu biliyorum, orada olacağım.
Trevor da Halid ile birlikte ayağa kalktı ve el sıkıştılar.
Ha, bu arada Miss Gray değil, Mrs. Gray. Şey, aslında Lady Gray.
31. ayrımın sonu. Sayfa 302.